Ayrım 82.
Birinci grup kumandanı Albay İzzettin, Orgeneral İyi Çalışlar. Üçüncü grup kumandanı Albay Arif, Asılan Ayıcarif. Dördüncü grup kumandanı Albay Kemalettin Sami, Berlin Büyükelçisi olan K. Sami Paşa. 12. grup kumandanı Albay Halit, Deli Halit Paşa. Tümen kumandanlar arasında ileride Cumhuriyet Ordusu'nun kolordu ve ordu kumandanlıklarını yapacak olan generallerden şunlar vardı. Yarbay Abdurrahman Nafis Gürman, Albay Ali Hikmet, Yarbay Ömer Halis, Bıyıktay, Yarbay Cemil Cahit, Toydemir, Albay Şükrü Naili, Gökberk, Yarbay Derviş, Yarbay Supi. Bütün Batı Ordusu kumandanı heyeti, ordu kumandanı hariç albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeydi. 20 tümenin kumandanlarından 7'si albay, 12'si yarbay, biri binbaşıdır. Alay kumandanlarının rütbe bakımından durumu ise şöyledir. 16 yarbay, 35 binbaşı, 10 yüzbaşı ve 2 teğmen. Türk tümenleri sayıca çok olduğu halde Yunan tümenleriyle karşılaştırdığımız zaman ortalama bir ölçüyle iki Türk tümeninin 1. Yunan tümeni kuvvetinde olduğunu görürüz. Yukarıda söz edilen 20 tümenden birinin, mürettep tümen, çoğunlukla milis kuvvetlerinden kurulduğunu ayrıca belirtmek gerekir. Bu tümenin ikişer taburlu iki alayı milis alayıydı ve tümen emrinde bir de milis süvari alayı vardı. Düşman gerilerine ulaştırma yollarına akınlar yapmak, demir yolu ve telgraf hatlarını tahrip etmek, ikmal kollarına baskınlar yapmak üzere her biri bir iki subay kumandasında 30 erden ibaret 22 akıncı müfrezesi kurulmuştu. Dipnot, bu müfrezeler Yunanlıların taarruz hazırlığı safhasında gerçekten etkili akınlar yapmış ve düşmanı tedirgin etmişlerdir. Bakınız Prens Andrei, felakete doğru sayfa 27. İkinci İnönü Muharebesi'nde Yunan ordusundan önemli sayıda otomatik tüfek, mermi ve bomba itinam edilmişti. Bunlar Türk ordusu birliklerinin silah kuvvetini artırmıştı. Muharebeden sonra savunma mevzileri, özellikle İnönü mevzileri daha çok sağlamlaştırılmış ve askerin yetiştirilmesine önem verilmişti. Askerin talim ve terbiyesi için gösterilen gayrete, cephe kumandanının bu defa bir yenilik getirmek istediği dikkati çekmektedir. Ordu şimdiye kadar savunma muharebesine göre hazırlanmışken, İsmet Paşa bundan sonra ordunun taarruz yönünde yetiştirilmesini ciddi olarak düşünmüştür. Bu düşünceyi İstiklal Harbi'nin yeni bir safhaya geçmek istidadında olduğunu işaret saymak gerektir. Gerçi Yunan taarruzu Türk ordusunu çok güç ve tehlikeli bir duruma sokmuştur. Fakat sorumlu cephe kumandanının taarruza göre hazırlanma fikrine gelmesi, zafere doğru psikolojik bir yaklaşımdır. İsmet Paşa'nın 6 Temmuz 1921 günlü emriyle grup kumandanlarına yapmak istediği telkini bu emirden aşağıya aldığımız cümleler açık bir şekilde göstermektedir. Memleketin savunulmasında bütün Yunan ordusunun Anadolu içinde yenilmesi ve yok edilmesi için bir tek esas şart vardır denebilir. O şart da kıtalarımızın taarruz kabiliyet ve kudretinde olmasıdır. Fakat bence hepsinden en önemli olan vasıta asker ve subaylarımızın taarruz bakımından talimidir ki bunu da kumandanlarımızın sağlaması gerekir. Milletimizin kaderini bizzat omuzlarında taşıyan grup ve tümen kumandanlarından bir aylık bir taarruz eğitimi uygulamalarını rica ederim. Grup kumandanlarından esaslı bir taarruz terbiyesinin en az ne kadar süreceği ve nasıl bir program uygulanacağı hakkında toplu bilgi bekliyorum. Dipnot, Kurmay Yüzbaşı Fahri Aykut, İstiklal Savaşı'nda Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri, sayfa 29-31. Fakat Yunan ordusu birkaç güne kadar harekete geçecek ve Türk ordusunun İsmet Paşa'nın istediği taarruz eğitimini görmesine fırsat kalmayacaktı. Ancak düşmanı yanıltıp zaman kazanmak için Batı cephesinde ordu Bursa ve Afyon yönlerinde taarruza geçeceği kanısını vermeye çalışmış ve bir takım gösteriş hareketlerinde bulunmuştur. Türk Genelkurmayı Yunan ordusunun taarruzu ve taarruz planı hakkında doğru tahminlerde bulunmuş ve haber alma raporları ile de sıhhatli bilgiler edinmişti. Savunma planı ve mevziler buna göre hazırlandı. Yunan stratejisindeki değişikliğe uygun olarak tertiplenen Türk birlikleri, kuzeyden İnönü mevzilerinden başlayarak güneye doğru uzanan ve Afyon kuzeyine kıvrılıp bir yarım daire çizen hatta yerleşmişlerdi. Kütahya ve Eskişehir bu yarım dairenin içinde kalıyordu. Mevziler tahkim edilmişti. Düşman taarruzunun durdurulamaması ihtimaline karşı yarım daire teşkil eden savunma hattının gerisinde merkezi Eskişehir olan daha küçük yarım daireler halinde kısmen hazırlanmış ve kısmen keşfi yapılmış 3 savunma hattı tespit olunmuştu. Albay İzzettin Çalışlar Bey'in grubu İnönü, Albay Arif ve Albay Kemalettin Sami Beylerin grupları Kütahya ve Albay Halit Bey'in grubu da Afyon bölgesindeki mevzileri savunacaklardı. Muharebe. Yunanlılar kesin sonuç almak istedikleri bu taarruza 12 piyade tümeni, 1. Süvari Tugayı ve 1. Süvari Alayı ile girişmişlerdir. Yunan ordusunun ağırlık merkezi Uşak bölgesindeydi. 7 piyade tümeni ve süvariler. Taarruz hareketi Bursa ve Uşak bölgesinden 10 Temmuz 1921'de başladı. Yalnız 8 Temmuz'da Bursa grubundan bir kuvvet Kütahya yönünde ileri harekete geçmişti. Yunanlılar Türk ordusunun ileri sürülmüş süvari kuvvetleriyle muharebe ederek 13 Temmuz günü her tarafta Türk mevzilerinin önüne geldiler. Asıl kuvvetlerimizle muharebeler ertesi gün 14 Temmuz başlayacaktı. 14, 15 ve 16 Temmuz günleri yapılan harekat muharebenin sonucunu belli etti. Askerlik açısından teferruata girmemek için Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın 15 Temmuz akşamı Genelkurmay'a verdiği raporun önemli kısımlarını aşağıya alıyoruz. Böylece 2 günlük muharebeler hakkında fikir edinmiş olacağız. Bu defaki açılmasında geri hizmetlerini koruma kaygısından sıyrılmış olarak hareket eden düşmanın Anadolu'daki bütün kuvvetlerini muharebeye soktuğu anlaşılıyor. Düşman planı hazırlanmış mevzilerimize çarpmaktan çekinerek bütün orduyu Seyit Gazi yönünde sol kanadımızı çevirip kesin şekilde yenmektir. Düşman Seyit Gazi yoluna hakim olup karşısında bulunan 12. gruba karşı iki tümen kuvvetiyle elverişli bir durumda bulunmaktadır. Düşmanın hesabı 12. grubu çekilmek zorunda bırakarak bütün geri ikmal hatlarımızın toplandığı Eskişehir'e ordumuzun büyük kısmından önce ulaşmaktır. İsmet Paşa bu durumda muharebenin şiddetli olduğu yerleri takviye etmeye çalışmış ve düşmanın kuşatma kuvvetlerinin karşısındaki 12. gruba da mevzileri savunma emri vermiştir. Yunan ordusu yukarıdaki rapordan da anlaşılacağı üzere bir yarım daire teşkil eden savunma hattımız karşısında o da bir yarım daire teşkil ederek daha çok cephemizin sol kanadına yüklenmekteydi. Böylece kuvvetlerini Türk savunma hattının içine alacak tam bir çember yapmak üzere taarruza sürüyordu. 16 Temmuz'da Kütahya bölgesinden itibaren sol kanada doğru bütün Türk cephesine düşman şiddetle taarruza geçti. Kütahya muharebesi Türklerin lehinde devam ediyordu. Fakat sol kanatta Türk savunması kırılmıştı. Dipnot: bugünkü muharebelerde 4. Tümen Kumandanı Kurmay Yarbay Nazım Bey şehit oldu. Orduda çok ün yapmış, çok sevilmiş bir subaydı. Şehadeti büyük üzüntü yarattı. Cenazesi Ankara'ya getirilerek merasimle gömüldü. Bütün ordu büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Öğleden sonra İsmet Paşa ilk geri çekilme emrini verdi. 17, 18 ve 19 Temmuz'da Türk ordusunun çekilmesi devam etti. İsmet Paşa'nın 15 ve 16 Temmuz günleri Genelkurmay'a verdiği raporlar üzerine Mustafa Kemal Paşa hemen cepheye hareket ederek 17 Temmuz'da Garp Cephesi karargahına gelmişti. 20 Temmuz'da ordu Eskişehir doğusu Seyit Gazi hattını tutarak savunmaya geçti. Bugün bütün cephede muharebeler oldu fakat durum değişmedi. 21 Temmuz'da düşmana karşı taarruza geçildi. Özellikle Eskişehir'i geri almak hedefini güden bu taarruz, Eskişehir yönünde başarılı olmuş ise de kendini toparlayan düşmanın karşı taarruzunu durduramayan Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Türk Yüksek Kumanda Heyeti bugün kesin bir karara varmak gerektiğini anlayarak durumu gözden geçirdi. Orduyu kurtarmak için esaslı tedbirler alınmalıydı. Fakat 2. İnönü Zaferi'nden sonra Büyük Millet Meclisi ve kamuoyu önünde yüksek perdeden konuşan askeri şeflerin ve hele Mustafa Kemal Paşa'nın prestiji tehlikeye düşebilirdi. Orduya karşı henüz yeni duyulmaya başlayan güven yıkılır ve bütün memlekette bir moral çöküntüsü olabilirdi. O halde ya bu mahsurlar göze alınarak orduyu kurtarma çarelerine başvurulacak veya ordunun kuşatılması tehlikesi bahasına adım adım savunma yapılacaktı. Nitekim 21 Temmuz muharebelerinde bir düşman kuvveti cephenin sol kanadını kuşatacak tarzda kuzeye doğru sarkmış ve Kırgızdağ'ı tutmuştu. Gece bu düşman kuvveti takviye edilir de ertesi gün 22 Temmuz taarruzuna devam ederse ordunun Ankara ile olan irtibatını ve yolunu kesebilirdi. Mustafa Kemal Paşa 21 Temmuz'da cephenin sol kanadındaki 12. grup kumandanına ve İsmet Paşa'ya verdiği emirde bütün ordunun geri çekilmesi icap edebilir dedikten sonra kumandanların dikkatini sol kanadı kuşatmak üzere Kırgızdağ'ın ilerleyen düşmanın üzerine çekmiştir. Ordunun düşmanla arasını açacak şekilde geri çekilmenin zorunluluğu iyice anlaşılıyordu. Fakat büyük toprak kaybederek yapılacak stratejik bir çekilmenin mahsurları da yukarıda belirttiğimiz gibi son derece önemliydi. Mustafa Kemal Paşa'nın telkin ettiği çekilmeyi Batı Cephesi Kumandanı 21 Temmuz akşamı verdiği bir emirle gerçekleştirdi. Bu emir kısa mesafeli bir çekilmeyi bildiriyordu. İsmet Paşa aynı zamanda Genelkurmay'a bir rapor yazarak durumu bildirdi. Raporun bir yerinde şöyle diyordu: diğer taraftan ordular arasında kuvvet bakımından büyük bir dengesizlik de doğmuştur. Her şeyden önce ordunun yeniden düzene sokulmasını sağlayabilmek için 5-10 günlük bir zamana ve bir sahaya, mesela Sakarya gerisine kadar çekilmesini zaruri sanıyorum. İsmet Paşa'nın yerine Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet eden Fevzi Paşa, İsmet Paşa'ya verdiği cevapta 21 Temmuz 1921 muharebesinden sonra Batı cephesi kıtalarının bir müddet için düşmanla muharebeyi kabul etmemesi hakkındaki görüşe katıldığını bildirdikten sonra uygun kuvvetle örtme kıtaları bırakarak ordunun şimdiden kademe kademe Sakarya gerisine alınması uygundur. Yalnız Yunan ordusuyla beraber bulundukları rivayet edilen Etem, Tetif ve benzerlerinin özellikle Halmana yönünden gerilere doğru sarkması ihtimaline karşı da gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim diyordu. Dipnot, Çerkez Etem ve adamlarından hala endişe duyulduğu anlaşılıyor. Sakarya gerisine çekilme konusunda Mustafa Kemal Paşa da aynı görüşteydi. İsmet Paşa'ya verdiği bir emirde askerliğin icabını tereddütsüz tatbik edelim, diğer çeşit sakıncalara mukavemet ederiz. Dipnot, Nutuk sayfa 609. Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta sözlerine şöyle devam eder. Fil hakika tahmin ettiğim manevi mahzurlar derakap görüldü. İlk tesirler mecliste tezahür etti. Cephe kumandanının 23 Temmuz'a yazdığı emirle Batı Cephesi kuvvetleri 25 Temmuz akşamına kadar Sakarya gerisine çekildiler. Cephe karargahı 24 Temmuz'da Polatlı'ya nakledildi. 10 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar aralıksız 15 gün süren ve harp tarihinde Kütahya-Eskişehir Muharebesi diye adlandırılan muharebeler bu surette sona ermiş bulunuyordu. Gerçekte Yunanlılar taarruzlarına 19 günlük bir ara vermişlerdi. 14 Ağustos'ta muharebe çok daha şiddetli olarak Sakarya'da yeniden başlayacak ve bir 21 gün daha sürecekti. Yunan büyük taarruzu ile Türk İstiklal Harbi en kritik safhasına girmişti. Bu iki taraf için de harbin bir dönüm noktasıydı. 21 Temmuz muharebesinden sonra Türk ordusunun çekilmesi Yunan kumanda heyetini büyük ümitlere sürüklemiştir. Yunan kabinesi askeri müşaviri General Strategos basın mensuplarına taarruzun başından beri geçen harekatı anlatarak sözlerini şöyle bitirmişti. Kemalist ordusunun akıbeti böyle oldu. Geriye kalan enkazın tamamen dağılması çok sürmeyecektir. Başkumandan General Populas da Associated Press muhabirine verdiği demeçte Ankara yolunun Yunanlılara açılmış olduğunu bildiriyordu. Yunanlılar Kütahya ve Eskişehir muharebelerinin sonucunu zafer sarhoşluğu ile çok mübalağalı değerlendirmişlerdir. Gerçi bu muharebelerde ordu önemli kayıplara uğramış, düşmana bir hayli silah ve malzemeden başka geniş arazi bırakmıştı. Fakat Yunan stratejisi başarıya ulaşmamış ve önceden umdukları gibi Türk ordusu yok edilememiştir. Harpten sonra yazılan Yunan eserlerinde bu hususta önemli itiraflara rastlanmaktadır. Bir örnek olmak üzere Anadolu Seferi adlı kitaptan bir parçayı buraya alıyoruz. Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılan Kütahya ve Eskişehir askeri hareketlerinde ordumuz düşmana yenilgisini itiraf ettirebilecek kesin bir darbe indirmeye muvaffak olamamıştı. Hiç kayıp vermeden çekilmiş olan düşman, dipnot Türk ordusunun kayıpları hakkında mütalaa yanlış, Kütahya ve Eskişehir'den çekilen kuvvetleriyle 21 Temmuz'da şiddetli bir karşı taarruz bile yaptıysa da 1. Kol Ordumuz ve Süvari Tugay'ı vaktinde yetiştiğinden bu karşı taarruz sonuçlanmadan geri çekilmeye mecbur oldu. Kütahya ve Eskişehir askeri hareketi bu suretle bitmiş ve maalesef bundan beklenen sonuç yani Türk ordusunun mah ve tahribi sağlanamamıştır. Cephe gerisi. Muharebe zamanlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beliren fikirler, esen havalar ve entrikalar büyük önem kazanmaktadır. Ordunun başarılı bir şekilde muharebeler verdiği günlerde meclis yumuşak, duygulu, müsamahalı ve cömerttir. Fakat cephede işler ters gitmeye başlayınca meclisin havası birdenbire sertleşir, muhalifler iyiden iyiye azarlar ve aklı ermeyen iyi niyet sahibi bazı milletvekilleri etkilenerek muhalefet savına sürüklenirler. Hiçbir mazeret kabul edilmez, kumandanlar gıyaben suçlanırlar. Ağır ve kırıcı sözler edilir ve neredeyse idam sehpaları kurulacak gibi olur. İçinde yaşanılan zamanın kısır şartları, bütün zaaflar ve imkansızlıklar, düşman kuvvetlerinin üstünlüğü tamamen unutulur. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere harbin sorumluluğunu omuzlarında taşıyanlar, gizli oturumlarda bile her gerçeği söyleyip açıklayamazlar. Bu yüzden savunmaları zayıf olur. Çekilen çeşitli güçlüklere bir de meclisin çıkardığı pürüzler eklenir. Cephede düşmanı durdurmanın çareleri aranırken meclisi susturmanın yollarını bulmak gerekir. Üstelik meclise son derece saygılı davranmak şartıyla. Yunanlıların 1920 yılı Haziran'ında yaptıkları taarruzdan sonra Bursa'nın düşmesi üzerine meclis işte böyle bir hava ile sarsılmıştı. Bu defa aynı krizi daha şiddetli olarak Kütahya-Eskişehir muharebesinden sonra yeniden görmekteyiz. Sağduyu hakim olmadığı takdirde bu kriz iki şekilde sonuçlanabilirdi. Ya Mustafa Kemal Paşa'yı harcayacaklardı veya o zor kullanarak meclisi dağıtmak mecburiyetinde kalacaktı. Her iki ihtimalinde milli mücadeleyi nasıl ters bir yöne sürükleyeceğini kestirmek güç olmasa gerek. Büyük Millet Meclisi'ni saran bu son kriz Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık yetkisi veren kanunla geçici olarak kapandı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliği riske edilmiş oluyordu. Şüphesiz başka çare de yoktu. İşin bu safhasını Yunan taarruzunun başlangıcından Sakarya Muharebesi'ne kadar geçen zaman içinde cephe gerisi olaylarını ve özellikle Büyük Millet Meclisi'nde olup bitenleri ana çizgileriyle vererek belirtmeye çalışacağız.
Ayrım sonu.